Profesör Doktor Ekrem Buru İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün yine tarihte bir yolculuk yapacağız dinleyicilerimizle birlikte. Osmanlı sultanlarından, padişahlarından adını belki de daha çok konuşmamız gereken ama nedense hem biraz babasının gölgesinde kalmış, biraz da bulunduğu dönem itibariyle sanki hiç savaş olmamış gibi algılanan Sultan II. Bayezid'e gideceğiz.
Evet, iki Bayezid var. Birisi Yıldırım Sultan Bayezid. Diğeri pek karakter olarak ona benzemeyen, ismi aynı olmakla beraber Sultan II. Bayezid. Bayezid-i Veli diye bilinir. İstifaf edenler, hafife alanlar Sofu Bayezid diye anarlar. Sizin de işaret ettiğiniz gibi Osmanlı tarihinde bazı şahsiyetler, bazı şahsiyetlerin gölgesinde kalmıştır. Sultan II. Selim mesela, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu, onun gölgesinde kalmıştır. Ve Sarı Selim, hatta daha edepsizce ifadelerle, Sarhoş Selim gibi ifadelerle anılmıştır. Halbuki Osmanlı tarihinin en parlak devirlerinden bir tanesi onun zamanında yaşanmıştır. Fetihleriyle, imar hareketleriyle. Şahsiyet itibariyle de müstesna birisi olmasına rağmen böyle. Bunlardan bir tanesi Sultan II. Bayezid. Kolay bir şey değil. Babası Fatih Sultan Mehmet.
Yani ne yapsanız da onu geçseniz
Türk
İstanbul'u fethetmiş.
İslam değil, dünya tarihinin en müstesna şahsiyetlerinden. 10 kişi sayısı bir tanesi Fatih Sultan Mehmet'tir. Oğlu Yavuz Sultan Selim. O da keza öyle. Yani bilhassa Türk İslam tarihinde muazzam bir çığır açmış olan bir hükümdar onların arasında kalmış. Arada kalınca gölgede kalınıyor ve şahsiyeti hakkıyla bilinememiştir. Tarihte ve tarihçilerde hep düşülen hata var. İnsanları tek bir yönden değerlendirerek nihai hüküm vermek. Halbuki tarih hüküm verme sahası değil. Tarihçiler hüküm vermezler. İyi, kötü, güzel, çirkin hükmü vermezler. Hadiseleri anlatırlar. Hadiseleri anlatırlar. İnsanlar bunu öğrenirler. Peki tarihçilerin hüküm veremediği bir vadide tarihçi olmayan hüküm vermesi caiz mi? Bu da caiz değil. Bu da caiz değil.
Hatta yanıltıcı belki.
Yanıltıcı. Yanıltıcı. Onun için bana sorarsanız tarihte pek hüküm vermekten kaçınmalı. Tarihi böylece öğrenmeli. Tarihin en büyük faydası biliyorsunuz. En büyük faydası bugünü anlamak ve geleceği inşa etmektir. Bunun dışında insanın ayağını yere sağlam basabilmesi, psikolojik rahatlama, aidiyet duygusu. Onlar ikinci planda kalıyor. Birinci sebep budur. O yüzden hüküm vermemeli.
Ben bir dalgalanma hareketine benzetiyorum İkinci Bayezid'in durumunu. Önce bir Fatih Sultan Mehmet'le yükseliyoruz. Sonra böyle bir toplum biraz sakinleşiyor. Biraz ne olduğunu anlıyor. Biraz ayağı yere basıyor. Sonra yeniden ivmeleniyor. Bu evet. Aslında eşyanın tabiatına çok uygun bir
uygun.
Şey.
Bütün aklı başında tarihçiler Sultan II. Bayezid devrini şöyle değerlendirirler. Fatih Sultan Mehmet devrindeki fetihlerin hazmedildiği.
Evet.
Ve bundan sonraki fetih hareketlerinin zemininin hazırlandığı bir
devir. O yeni kültüre alışıyorlar aslında,
evet,
değil mi?
Evet. Düşünün Fatih Sultan Mehmet onlarca devlet, taç fethetmiş. Ve Fatih Sultan Mehmet sadece bir fatih değil, bir imparatorluk kurucusudur. Yani Osman Gazi nasıl devletin fahri başıysa, Sultan Orhan devletin aslında teşkilat olarak kurucusuysa, teşkilattan devlete geçişte, Fatih Sultan bir imparatorluk kurmuş. Yepyeni bir teşkilat. Bu teşkilatın bu hareketli hayata adaptasyonu Sultan II. Bayezid zamanında olmuştu.
Ve çok ciddi reformlar da var. Yani sosyal hayata yönelik ciddi değişiklikler de var.
Çok şey yapılmıştı Sultan II. Bayezid zamanında. 30 yıllık bir saltanatı var. 30 yaşında padişah oldu hemen hemen. 30 yıllık bir padişahlığı var. Bir de insanlara belki şaşıracaklar ama savaş para demektir. Yani bu savaşlar bedava.
Diyelim.
Şöyle, savaşlar bedava olmuyor. Kazanırsanız
anlamında.
Tamam. Evet. Kazanırsanız ganimet.
Evet.
Ama kazanmazsanız veya kazanmayı bırakın. Savaş yani kar elde etmek için bir sermayenizin olması lazım. Muazzam bir para gerektiriyor. Orta Çağ ve Yeni Çağ savaşlarını düşünün. Ordu İstanbul'dan çıkıyor. Tamam, toplana gidiyor ama bunun iaşesi, levazımı, mühimmatı. Bu kadar kolay şeyler değil. Anlatması kolay.
O sadece bizim için değil, dünyadaki bütün ordular için
böyle.
Geçerli. Hatta insanlar malını mülkünü satarak zırh alıp,
evet,
at alıp,
evet,
savaşa
gidiyorlar.
Katılmışlar.
Onun için finansman olarak büyük bir fedakarlığı icap ettiriyor. Evet, neticesinde ganimet alıyorsunuz. Yani düşmanın menkulleri, hatta gayrimenkulleri, serveti, gücü sizin elinize geçiyor, galip gelirseniz. Ama her savaş böyle nihai galibiyetle bitmiyor. Mesela zannedildiği gibi Fatih her savaşı kazanmış bir Cihangir değil. Belgrad'ı kuşattı, alamadı. Rodos'u alamadı. Yani Fatih Sultan Mehmet'in mağlubiyetleri var. Bu normal bir şey. Yani savaşta mağlubiyet de olur, galibiyet de olur. Bazen talih yaver gitmez, bazen iklim, bazen rüzgar, bazen yağmur, bazen çamur. Bunu bilemezsiniz. Bu çok normal bir şey. Peki ne olacak o zaman bu savaşın maliyetine? Hele bir de eğer siz...
Arka arkaya olduysa bu yenilgiler bunlar, topluma nasıl anlatılacak?
Evet, bir de eğer sizin imkanlarınız kıtsa... Osmanlı Devleti her zaman kıt imkanları olan bir devlet.
Yani biz bu biraz anlaşılması zor bir cümle
ihtişam,
aslında.
İhtişam hikayeleri anlatıyoruz ama her devirde Osmanlı Devleti kıt imkanlarla mücadele etmiştir. Hiçbir zaman Osmanlı Devleti çok zengin olmamıştır. Diyecekler ki hazine doldu. Evet hazine doldu ama hazine bir de gideceği yer var. Onun hepsinin bir karşılığı var. Onlar orada durmuyor hazine orada. Durmuyor.
Yani mühürlemişler ama.
Mühürlemişler ama.
Sonra çözülmüşler.
Açılıyor her sabah açılıyor divan toplantısında. Kanuni Sultan Süleyman devri bütçe açığı verildiği bir devirdir. Düşünün. En çok fethi yapılan devirlerden birinde bütçe açık vermiştir. Kolay bir şey değil bu finansman. Kolay bir şey değil. Onun için hiçbir hükümdar harp istemez. Bir de eğer sizin kıt imkanlardan kastım para, kıt imkanlardan kastım tabii şartlarınız.
İnsan gücü.
Kıt imkanlardan kastım nüfus azlığı. Nüfusumuz çok az. Her zaman az. Ve Avrupa'nın nüfusu 500 milyonken sizin 30 milyon en son devirde düşünün. Onda biri kadar biri değilsiniz. Nüfus o zaman çok mühim. Onun için Osmanlı Devleti hep kıt imkanları için dolaşıyor. Bir de Osmanlı Devleti büyük idealleri olan bir devlet. Yani ben günü kurtarayım, düşmanlarım olsun, dostlarım olsun. Böyle bir devlet değil Osmanlı Devleti. İlahi Kelimetullah denilen gaza ruhunu her yere ulaştırmaya çalışan bir devlet. Kendisine böyle bir misyon hissediyor. Bu misyon
bunu
devamlı...
Bunu da kimse yüklememiş ama kendisi almış din, bu sorumluluğu.
Tabii din bunu yüklüyor ve Türkler şuurlu bir Müslüman olarak... şuurlu bir Müslüman olarak bu... misyonu yüklenmişler. Yani bizim hayat gayemiz bu demişler. Bu onları tabii dünyanın en güçlü devletlerinden bir tanesi yapmıştır. Bu da kaçınılmaz. Bunu ben söylemiyorum. Mesela Vitek gibi Avrupalı tarihçiler söylüyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu gaza ruhuyla olmuştur diyor. Diğerlerinde gaza ruhu yok. Olsa bile bunu tatbik edecek imkan yok. Bir Karamanoğlu beyliğinde böyle bir imkan yok. Çünkü etrafında gaza yapacak düşman yok. Ama Osmanlılar Bizans sınırında olduğu için stratejik şans bu. Gaza ruhu da olduğu için Cihan İmparatorluğu oldu. Bu misyon...
Bazen insanı düşmanı...
Evet, öyle büyütüyor. Tabii terbiye ediyor. Şimdi efendim bu sebeple Osmanlı Devleti... devamlı iyi kötü askeri harekatlarla meşgul olmak mecburiyetinde... ama arada da dinlenmek icap eder. İşte Sultan II. Bayezid devri böyle bir devirdir. Ama zannedilmesin onun zamanında hiç harp olmadı, hiç sefer olmadı. Olmaz olur mu? Arnavutluğa, Bosna'ya, Hırvatistan'a, Macaristan'a, efendim Lehistan'a, Mora'ya, Venedik'e seferler yapıldı. Bunlardan 6 tanesine bizzat padişah katıldı. Padişah sefere katıldı. Hatta derler ki bu katıldığı seferlerde elbisesinin atın üzerine gidiyor ya. O zaman genç elbisesindeki tozları toplatırmış. Öldüğünde kabrine konmasını vasiyet etmiş. Hani dedik ya kendinde böyle bir misyon hissediyor. Bu bir gaza, gazaya katıldı. Yani enteresan insanlar bunlar.
Bir de doğumundan itibaren mi bakmak lazım? Yani doğduğu yer itibariyle de aslında bildiği topraklar ve o tarafa doğru yayılmayı sanki zorunluluk gibi hissetmiş.
Öyle yani Osmanlı Devleti'nin yüzü hep batıya dönük olmuştur. Ve normali de budur. Başarısının sırlarından bir tanesi de budur. Sultan II. Bayezid için de böyle. Dimetoko'da doğmuştur. Dimetoko bugün Yunanistan'da.
Şimdi insanlar anlamayabilir tabii yani.
Evet orası Osmanlı Devleti'nin başyeriydi.
Kısa zamanda
saray var orada, Dimetoko Sarayı var. Ve de antır parantez söyleyeyim. Balkan Harbi'nde sonra Dimetoko Türklerdeydi. Enver Paşa Bulgarlar Almanların yanında savaşa girsin diye Dimetoko'yu Bulgarlara verdi. O zaman Yunanistan değildi. İsmet İnönü bir iddiatçı olduğu halde, Enver Paşa'ya hayran olduğu halde hatıralarında der ki ben bunu duyunca şoke oldum. Bir vatan toprağını hiç savaşmadan ve bir lüzum olmadan, bazen savaşmadan lüzum olur verirsiniz daha büyük bir şey için. Ve Dimetoko gibi bir yere, yani padişah doğmuş, padişah ölmüş, saray var, başşehir olmuş, kısa süreli başşehir olmuş. Nasıl verirsiniz? Çıktım Enver Paşa'ya. Enver Paşa beni her zamanki neşesiyle karşıladı. İsmet bunları geç, daha neler alacağız neler dedi. Yani Dimetoko ne ki? Bulgarlar savaşa girmiyor. Bulgarların savaşa girmesi bizim için lüzumlu. Çünkü Bulgarlarla savaşa girerse Avusturya, Macaristan, Almanya...
Rüşvet gibi veriliyor.
Rüşvet gibi verildi. Rüşvet gibi verildi. Bu da antre parantez enteresandır. Yine enteresan olan bir şey, Sultan II. Bayezid Dimetoko'da doğdu. Ve ömrünün son günlerini Dimetoko'da geçirmek için sefer yaparken yolda öldü. Hmm. Yani biraz daha yaşasa Dimetoko'da doğup Dimetoko'da ölecekti. Bu enteresandır.
Belki de kabri orada olacaktı.
Belki de kabri orada olacaktı. Mümkün. Ama belki getirirlerdi. O zaman adette padişah kabirlerini bırakmıyorlardı. Ama Dimetoko'ya belki bir istisna olabilirdi. Çünkü Dimetoko öyle bir yer değildi. Bir başşehirlik yapmış. Sarayı var. Osmanlı sarayı var orada.
Duruyor mu saraydan
yıkıldı,
izler?
Yıkıldı. İzler bile yok. Dimetoko'da bir zelzele oldu. Hmm. Sadece bir caminin kalıntıları var. Gittim ben Dimetoko'ya. Bir tek tük eserler var zelzele sebebiyle. Yunanistan biliyorsunuz zelzele mıntıkası. Evet. Bir de tabii Yunanlar ve Bulgarlar
yıkılsın diye zaten
sebebiyle çok sahip çıkmadılar. Evet. Mesela Selanik'te Anadolu'nun pek çok şehrinden çok daha fazla Osmanlı eseri vardı. Selanik'te yangın oldu. Yangının müteakki ki bizimkilerin yaktığı söyleniyor. Tıpkı İzmir'de olduğu gibi yani kalmasın Yunanları diye. Tabii bu zaman muazzam Osmanlı eserleri de gitti. İkincisi deprem oldu. Selanik'te çok deprem oldu. O depremlerde de çoğu yıkıldı. Şimdi iki tane cami kaldı. Ben bir gittiğimde iki tane cami vardı. Birisi bozuk filmler oynatılan bir sinemaydı. Çok acıdır. Fakat biz tabii bir şey diyemedik. Yani üzüldük ama Türkiye'de de biliyorsunuz camilerin neler neler olduğunu ben görmüşüm.
Dönüşümü maalesef
yani,
üzücü.
Sirkeci'deki Kara Mustafa Paşa Camii'nin ben gazino olduğunu, müzikol olduğunu biliyorum Sirkeci Karı'nın arkasında. Ne diyebilirim Yunanlılara yani ben? Neden sinema yaptınız?
Kendi ülkene bak derler değil mi?
Derler. Şimdi tamir edildi zannediyorum. Açıldı veya açılacak o iki camide.
Çok değişik bir şehir. Ben de gittim Selanik'e. Hakikaten çok değişik bir havası
var. Çok güzeldir. Bir Türkler böyle yurt dışına gittiği zaman bir yere benzetme ihtiyacı duyar. Ben İzmir'e benzettim Selanik'i.
Çok
İzmir'de bir benzerliği var. Eski yaşantısının da çok benzediği, sosyal yapısının da çok benzediği, kozmopolit oluşuna çok benzediğini eskiler, orada yaşayanlar, Selanik'te yaşayanlar söylüyor. Biz yine Sultan II. Bayezid'e gelelim. Yani zamanı fetihler olmadı değil. Babasının 2.200.000 kilometre kare toprağına 150.000 kilometre bugün yani pek çok devletten daha geniş topraklar katmıştır. Ve bu kattığı topraklar çok stratejik topraklardır. Bir kısmı Romanya üzerinden Kili, Akkerman, Kırım'la Osmanlı Devleti'ni doğrudan bağlamış ve Karadeniz'in tamamı Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Stratejik fetihtir bunlar. Artık karadan Kırım'a ulaşmak mümkün. Eskiden denize gidiliyor.
Bir göle dönmüş Karadeniz.
Aynen öyle. İkincisi Mora. Osmanlıların elinde ama Mora'nın etrafındaki adaların çoğu ve bir kısmı Venediklerin elinde. Venediklerden buralar alınmıştır ve artık tamamen burada emniyet sağlanmıştır. Akdeniz'in de Osmanlı Gölü olmasının anahtarı Sultan II. Bayezid devridir. Sultan II. Bayezid devrinde Venediklilerle bir muharebe yapıldı. Sapienza Muharebesi. Bu muharebede zor olmakla beraber Osmanlılar galip geldiler. İlk açık deniz muharebesidir. Osmanlıların Kemal Reis ve Burak Reis. Burak Reis şehit düşmüştür. Kemal Reis Osmanlı denizcileri asrının kurucusudur. Yani herkes Barbarosları tanır ama işin başı Kemal Reis'tir. Piri Reis'in amcasıdır. Piri Reis'i yanında gezdirmiştir. Hatta Atlantik'e seferleri var. Kemal Reis çok büyük bir denizcidir. Ve Sultan II. Bayezid denizciliğe çok emniyet vermiştir. Bunu da kimse bilmez. Yeni tip gemiler inşa ettirmiştir. Uzun süreli seferlere dayanabilecek. Ve uzun menzilli topları ilk defa gemilere tatbik ederek
savaşa
tahribat vermeden savaşta galip gelmeyi temin etmiştir. Bu mühim değil. Tabii Kemal Reis'in de bunda çok rolü var ama Kemal Reis gibi birisini taltif etmek, onore etmek de gene Sultan II. Bayezid'indir. Hatta derler ki Christoforus Columbus yani Christoph Kolomb ilk Sultan II. Bayezid'e geldi. Ben Hindistan seferi yapacağım. Dünya bana yardım edin. Sultan II. Bayezid tereddüt etti. Çok uzak bir yer. Fakat dedi ki bu Kemal Reis'in bir adamı var dedi. Rodrigo, Tiranesli Rodrigo. O oraları biliyor. Sana onu verelim dedi. Rodrigo'yu onun yanına kattı. Rodrigo daha önce oralara gitmişti. Osmanlılar Amerika diye bir yerin olduğunu biliyorlardı. Antilya diyorlardı oraya.
Yani keşfedilmeden önce?
Yani orada bir kıta olduğunu biliyorlardı.
Nereden biliyorlardı?
Nereden biliyorlardı? Bunun hakkında çok çeşitli spekülasyonlar var. Bir kısmı böyle bir şeyin bilmediklerini, Christoforus Columbus'tan sonra öğrendiklerini ve eski metinlere işlediklerini.
Ama onun da bir bilgisi yok. Onun da bir tahmini var sadece.
Tahmin. Evet. Muhtemelen benim anladığım şu, bu Rodrigo gibi oraya giden gelen denizciler var. Biliyorsunuz Amerika'ya daha önce Vikinglerin gittiği söyleniyor.
Evet, izleri bulunmuş. Evet.
Türk gemicilerinin İzlanda'ya kadar gittiği biliniyor. İzlanda biliyorsunuz Amerika'ya çok yakındır. Yani bir haritada uzak gibi görünüyor ama
küre olarak baktığınızda.
gittiği söyleniyor. Bu hususta ben çok spekülasyon yapmak istemiyorum. Çünkü çok mübalağalı şeyler söyleniyor. Hatta bundan dolayı Sultan II. Bayezid'i tenkit edenler vardır.
Evet. Niye? Yani.
Ama şimdi Sultan II. Bayezid dedi ki bir meşhur sefer. Buraya biz gideceğiz. Ben niye gideyim buraya? Kimi göndereyim? Nerede konaklayalım? Peki, üstümüz nerede?
Peki bir şey İkmal soracağım. İkmal nerede? Bütün bunları bir risk olarak kabul etsek bile Osmanlı ne kaybederdi ki desteklemekten?
Ama işte şöyle maceralara girmeyi sevmiyor Osmanlılar.
Çünkü insan hani ölecek, gemi kaybolacak. Savaşa gitmiyorsunuz. Bir tane iki tane geminiz.
Ama neyle karşı karşıya olduğunuz belli değil. Karşınızda büyük bir deniz var, okyanus var. Yani Osmanlılar şefkatli. Yani oradan bana bir şey gelecek ama bir sürü insan ölecek istemiyor. Değmez diyor. Değmez diyor. Hatta bu fetihlerin bir tanesi de Fatih Sultan Mehmet bir Yeniçeri'ye bile değmez demiş. Orayı fethetmeye gerek yok demiş. Şimdi orayı kale müstahkem. Bir Yeniçeri'ye bile değmez orayı fethetmek demiş. Bir Yeniçeri şehit düşse
kaybımıza değmez.
Değmez demiş. Onun için ya biraz da böyle bakıyorlar hadiselere. Bir de şimdiden tabii hariçten gazel okumak mümkün değil. O zamanki konjonktürü bilmiyoruz ama anlatılanlar Sultan II. Bayezid zaten temkinli, çok temkinli bir hükümdar. Barışsever, temkinli, tedbirli. Düşünün Müslümanlar daha ilk İspanya'ya giderken bile Şam'daki halifeler yüreği hop oturup hop kalkıyordu. Arada deniz var ya düşmanlar bizim tebamızı sarar, orada katlederlerse, öldürürlerse, kaçamazlarsa, gemiler yanarsa, batarsa bunu düşündüler. Ve hep şüpheyle baktılar. Mesela Pireneleri aşmasına çok sıcak bakmadılar. Oturun oturduğunuz yerde dediler.
Ama İkbal Yıldızı cesurdan yanadır.
Cesurdan yanadır, aynen öyle. Şey, onlar cesur oldu. Hoş Kristoforus Kolumbus'a da kalmadı ama adı ebedileşti. Denizciliğe çok emniyet verdiği biliniyor. Bu sebeple Sultan II. Bayezid devri hem fetihleriyle hem denizciliğiyle hiç de zannedildiği gibi bir devir değildir. Ama Sultan II. Bayezid devrini manalı kılan çok farklı hadiseler ve meseleler vardır.
Bunları konuşalım. Özellikle de askerlerin neden sultanı bu kadar desteklediğini, Amasya'dan gelmesini, detaylarını paylaşalım dinleyicilerimizle. Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. İkinci Bayezid devrini konuşuyoruz. Bayezid-i Veli. Aslında bu karakter belki de o dönemi anlamakta daha yardımcı olacak bize. Şimdi neden bir Fatih Sultan Mehmet dönemindeki kadar fetih yok? Neden Yavuz Sultan Selim dönemindeki gibi genişleme yok? Yavuz Sultan Selim çok kısa bir süre içinde çok büyük başarılar elde etmiş. Ama programın başında da söylediğimiz o eşyanın tabiatına da uygun olan, hani insanların o dalgalanma hareketi içinde biraz geldikleri yere ayağını basması, biraz birbirine yeni kültüre alışması, sonra yeniden hareketlenmesi gerekiyor. Ama
şirketlerin yavaş yavaş büyümesi gibi. Hızlı yani, büyürse görünüşte vay be amma büyüdü dersiniz ama onu hazmedemez ve gerilemeye başlar.
Kısa sürede geriler. Şimdi biz bu döneme baktığımızda aslında zannettiğimiz kadar yavaş geçmediğini, toplumun çok ciddi bir değişim, bir dönüşüm yaşadığını fark ediyoruz. Bir de çok enteresan bir not var aklımda. Mesela askeri olarak çok ciddi bir hareketlilik olmadığını söylüyoruz ama ikinci Bayezid askerin desteğini alarak gelmiş birisi.
Evet. Şimdi Sultan II. Bayezid devri ikiye ayrılıyor. Cem Sultan devri ve Cem Sultan sonrası devri. 30 yıllık saltanatı. Bu herkese bilinir. Cem Sultan'ı belki başka bir programda konuşabiliriz. Kardeşi bunun. İki kardeşler. Sultan Fatih öldüğünde iki
kardeşler. Konuşamayabiliriz. Ben çok üzülüyorum o dönemde çünkü.
Ben de. En acı. Yani Osmanlı Türk tarihinin belki en acı hadiselerinden bir tanesidir. İki oğlan bıraktı. Biri Bayezid, biri Cem. Aralarında 10 yaş kadar var.
Kendinden sonra bir şey göstermez mutlaka ama bir işaret var mıdır?
Bazılarına göre Bayezid. Bazılarına göre Cem. Kanunnamesinde varisi mülkü Süleymani diye bir tabiri misal olarak kullanıyor Cem Sultan için. İşte böyle anılacak diyor şehzadeler. Varisi mülkü Süleymani demek benim taht varisim demek. Ama yani burada şehzadeyi böyle kullanmak onun öyle olduğu manasına gelir. Bir kısmı bunu böyle yorumluyor. Bir kısmı ise hayır diyorlar Sultan Bayezid'e meyyaldi. Hatta Cem Sultan doğduğu zaman ayağıyla beşiğine vuruyor. Ah yavrum keşke doğmasaydın diyor. Yani ama Bayezid'e rakip. Ama bunların hepsi
Sultan Bayezid için de aslında çok babasından görmediği sevgiyi göstermeye çalıştığına dair.
Bayezid'le Sultan Fatih'in arası iyi değildi. Bir kere çok farklı karakterde idiler. Sultan Bayezid 7 yaşındayken Amasya valiliğine gönderildi ve bambaşka karakterde oldukları babasıyla karakter farklı da orada ortaya çıktı. Orada mesela Akkoyunlar yeni ortaya çıkmış, savaşlara katılıyor babasıyla falan. Yani öyle çok da savaştan uzak birisi değil. Ama babasıyla ters düşen davranışları var. Yani babasının bazı icatlarını beğenmiyor. Beğenmiyor. Mesela bazı ulema vakıflarına el koyuyor padişah. Bu vakıflar mülk vakıflar değil. Millet yanlış anlamasın. Vakıflara padişah el koyamaz. Devlet tahsislerini diyelim. Mesela onları yanlış yapıyor diyor babam. Amasya'dakilerini tatbik etmiyor. Ulemaya bizim destek olmamız lazım diyor. O zamandan beri çünkü ulemayı arkasına alan bir kişiliği var. Hatta Fatih Sultan Mehmet'le Sultan Bayezid'in arasını bozmak isteyenler var. Fatih Sultan Mehmet'e mektup yazıyorlar. Senin oğlun afyon kullanıyor. Bu afyonu da ona alıştıran Müeyyedzade. Müeyyedzade diye bir alim var. Geleceğin çok büyük alimlerinden bir tanesi. Sultan II. Bayezid'in nedimiydi. Şehzade Bayezid'in. Lalaları da çok iyiydi. Çandarlı İbrahim Paşa falan lalası. Padişah bunu duyunca çok kızdı. Şimdi derhal ağır bir mektup yolladı oğluna. Antır parantez söylüyorum. Sultan II. Bayezid gençliğinden beri ciğerlerinden rahatsızdı. Ve gut hastasıydı.
Osmanlı Sarayı'nda
evet,
çok
görmez. Evet, ve guttan öldü zaten. Bunun çok şiddetli ağrılar olur ve bu ağrıyı teskin için afyon alırlar. Bunu hasımları padişaha bu şekilde aktardılar.
Bağımlılık gibi anlattılar.
Bağımlılık gibi tabii. Ve şimdi bazıları diyor ya, gençliğinde afyon kullanırmış işte falan, sonra tövbe etmiş. Babasına bir mektup yazdı. Çok alttan alan bir mektup. Babacığım çok özür diliyorum. Ben bunu müferrih için, yani rahatlamak için alıyordum ve bundan sonra tövbe ettim, bir daha almayacağım diye çok diplomatik bir mektup yazarak babasını teskin etti. Babasının bu işin sorumlusu olduğu için öldürülmesini emrettiği Müeyyedzade'yi ise el altından Mısır'a kaçırdı. Fatih öldükten sonra Müeyyedzade dönmüştür.
Öldüğünü zannetti.
Öldüğünü zannetti, evet. Yani böyle bir şey var ama askerler nedense Bayezid'i tuttular hep. Cem'i tutmadılar.
Halbuki karakter olarak baktığınızda onun belki döneminde de, çok ciddi bir kazançları olmayacaktı.
Olmadı ama belki de sulh istediler onlar da. Savaştan bıktı insanlar. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Selim, ikinci Selim, Sultan ikinci Selim'de olduğu gibi. Nitekim Sultan Fatih vefat edince bunun vefatı gizli tutulamadı. Osmanlı adetine uyumak istediler ama uyamadılar. Karamani Mehmet Paşa askerler ayaklandı. Karamani Mehmet Paşa öldürüldü. Karamani Mehmet Paşa Cem Sultan taraftarıydı ve hemen ona bir haber gönderdi. Derhal gel diye Manisa'da. Bayezid'e de bir haber gönderdi Amasya'ya. Cem'in yaklaşması Konya'ya, özü daha kolaydı. Manisa'dan Konya'ya gelmişti çünkü. Daha kolaydı abinin vefatı üzerine. Fakat Anadolu Beylerbeyi Sultan Bayezid'in tutuyordu Sinan Paşa. Cem'e giden haberciyi tuttu. Yollamadı. Bayezid hemen geldi, tahta geçti. Hatta askerler Bayezid'in oğlu Korkut'u İstanbul'daydı, dedesinin yanındaydı. Taht naibi yaptılar geçici olarak.
Cem Sultan olmasın diye.
Cem Sultan olmasın. Anlaşıldı ki her vezirler ve askerler Bayezid'i tutuyor. Şimdi bazı tarihçiler diyor ki Türk vezirler Cem'i tutuyorlardı. Devşirme vezirler Bayezid'i tutuyorlardı. Bu doğru değil. Sultan Bayezid tahta çıkar çıkmaz Çandarlı İbrahim Paşa'yı sadrazam yaptı. Yani devşirme değil. Hı-hı. Türk asıllı. Bu doğru değil. Cem'in ondan sonraki acı hal. Cem de Bursa'ya geldi. Ben Bursa'da padişahım dedi. Ve üzerine gönderilen birlikleri mağlup etti. Bunun üzerine
aslında şu an uygulamada iki tane
devlet ikiye bölündü.
Evet,
evet, devlet ikiye bölündü. Sonra halası Selçuk Sultan'ı gönderdi padişaha. Sultan Bayezid dedi ki memleket ikiye bölelim, hiç savaşmayalım. Anadolu benim olsun, Rumeli senin olsun. Şey dedi ki Sultan II. Bayezid, bölüneni börü yer diye bir Türk atasözü var. Bölüneni kurt yer. Bu dedi ki bu hükümdarlık, saltanat, devlet iki damatlı bir geline benzer. Böyle bir şey olmaz. Bir gelinin bir tane kocası olur. Halası dedi ki evladım dedi, Cem senin kardeşin dedi. Halacım dedi, la erhame beynel mülük. Hükümdarlar arasında akrabalık olmaz dedi. Yani hükümdar hükümdardır. Cem yenildi. Yenişehir'de yapılan savaşta kaçtı. Gedik Ahmet Paşa'nın yardımıyla kaçtı. Memlük Sultanı'na sığındı. Memlük Sultanı ona hürmet etti ama arayı bozmamak için de desteklemedi. Anadolu'dan gelen haberler Cem'i istiyor bazıları. Cem ikinci, belki de ilk hatasını yaptı. Çünkü birinci hata hadi hoş görülebilir, o da o babanın oğlu. Hı hı. Ama ikincisi affedilmez bir hata. Tekrar Anadolu üzerine yürüdü. Bu yürürken
bir ordu toplayabildi.
Ordu toplayabildi. Hı hı. Abisi dedi ki, hatta orada mektuplaşmaları vardır. Sen Pisteri Gül'de Şaduhan'dan yatasın, sebep ne? Ben mihneti külhanda kül döşenem sebep ne? Yani ben bu kadar sıkıntı çekeyim, sen gül yastığında yatasın. O da dedi ki, ezelde bana takdir edilmiş. Sen bu kadere razı olmayasın, sebep ne? Haccül Harameynim diyorsun, hacca gideceğim sultan. İlk tek hacca giden Osmanlı erkeği odur. Haccül Harameynim diye dava edersin, kadere rıza yoktur. Sebep ne? Yani hem hacısın hem Kudüs'te otur. Sana şu kadar maaş vereyim her ay. Hayır dedi. Hayır dedi. İşte affedilmez hatası bu. Mağlup oldu. Kaçarken Rodos Şövalyelerine, Mısır'a kaçacak gene. Rodos Şövalyelerine, ailesini orada bıraktı. Rodos Şövalyelerinin eline düştü. Rodos Şövalyeleri onu Fransa'ya götürdüler. Fransa'da bir müddet kaldıktan sonra Papa'ya verdiler. Papa'nın elinden, Papa Alessandro Borgia dünyanın en azgın, adi, en ahlaksız insanlarından birisiydi. Cem Sultan orada çok acıklı bir hayat yaşadıktan sonra vefat etti. Fransa kralı onu alıp Avrupa'ya karşı, Osmanlı'ya karşı kullanacaktı. Bu sebeple Sultan Bayezid çok tetikteydi. Yani mesela İtalya'dan çekildi. Yani sırf bu sebeple. Yani fazla karşı şey olmasın diye, bunları tahrik etmemek için Cem Sultan'ı kaçırmaya çalıştı, kaçıramadı. Nihayet Cem Sultan vefat etti. Kimi zehirlendiğini söyler, kimi eceliyle kahrından öldüğünü söyler. Onun cenazesini getirmek bile çok masraflı oldu ve zahmetli oldu. Birkaç sene sonra çok para ödeyerek Sultan Bayezid onu getirdi ve türbe mimarisinin en güzel misallerinden birisi olan Bursa'daki türbesine defnettirdi Cem Sultan'ı. Cem Sultan gailesi bittikten sonra Sultan Bayezid'in eli rahatladı. İşte ondan sonra fetihler ve seferler cereyan etti. Bu devirde Memlüklerle yapılan bir savaş var. İlk ve tek savaştır. İki tarafta yenişemedi. Ama onun dışındaki bütün seferler hep muvaffakiyetle bitti. Bu devirde çok enteresan bir hadise var. Rusya ile ve İspanya ile diplomatik temaslar kuruldu. Sultan Bayezid siyasi zeka ve öngörü sahibiydi. Diplomatlığı eşsizdir. Askerliğini pek şey yapmazlar ama Endülüs Müslümanlarına yardım etmeye gitti. Endülüs Müslümanları yardım istediler İspanyollara karşı. Fakat yardım etme imkanı yok çünkü Kuzey Afrika'da üssümüz yok. Ama ben dedi siz donanma gönderiyorum. İspanyolları taciz edecekler. Kemal Reis'i gönderdi. Kemal Reis uzun menzilli toplarıyla İspanya sahillerini vurdu. Fakat İspanyolları emelinden vazgeçiremedi. 1492'de Gırnat'a düştü ve son Müslüman devleti ortadan kalktı. Orada yaşayan 300 bin Müslümanı Kuzey Afrika'ya hicret ettiler. Cezayir ve Fas'a. Bu hicret Osmanlı donanmasının toplarının himayesine gerçekleşti. Hiç bunları kanamadan güvenli bir şekilde, emin bir şekilde Kuzey Afrika'ya gitti. Ve oradaki Yahudileri hiç kimse kabul etmediği için. Çünkü Yahudilere kılıç ve vaftiz. Müslümanlara değil. Ama Yahudilere ya kılıç ya vaftiz. Yahudiler 100 küsur bin Yahudi Osmanlı gemileriyle Selanik, İzmir gibi yerlere yerleştirildi. Şu anda Seferat Yahudiler. Osmanlı Yahudilerin büyük ekseriyeti o zaman gelmedir ki bu da gene Sultan II. Bayezid'in müsamahasına ve merhametine bir delildir. Sultan II. Bayezid devrinin en mühim hadisesi ömrünün sonunda gerçekleşti. Safevi fitnesi, Şah İsmail'in İran tahtına geçmesi ve Anadolu'da Şii propagandasına girişmesi, Dülkadirli Beyliği'ni işgal etmesi münasebetleri bozdu. Fakat padişah hep alttan almak, İran'la savaşa girmek istemiyordu. Sultan Şehzade Cem o zaman, Şehzade Selim o zaman Trabzon'da, Yavuz Sultan Selim vali. İki oğlu daha var, Korkut ve Ahmet. Başka oğulları da vardı, öldüler. Zaten o ölüm babayı iyice çökertti. Zaten hastaydı. Tahttan feragatının en mühim sebeplerinden biri o. Şehzade Selim bunlarla mücadele etmek istiyor. Şahkulu isyanı diye bir isyan çıktı Anadolu'da, Şii isyanı. Kan gövdeyi götürdü. Ve galip olarak Tokat'a, neredeyse Kütahya'ya kadar geldi Şahkulu. Bunun üzerine sadrazam kumandasının gibi bir ordu Şahkulu üzerine yürüdü. Şahkulu yenildi ve öldürüldü. Fakat sadrazam da şehit düştü. Bu 1511'de bu felaket üzerine Şehzade Selim babasına tahtı almak istediğini söyledi.
Yani aslında Anadolu'daki bu durum bir dönem sonra Yavuz Sultan Selim'in mücadele edeceği ortamı da gösteriyor.
Önce Şehzade Korkut babasına karşı çıktı ve babasına alt edemeyince Mısır'a gitti. Geldi affedildi ama istekleri olmadı. Şehzade Korkut'un bu cesareti diğerlerine cesaret verdi. Ahmet'i vezirler tutuyordu. Babası da Ahmet'in taraftaydı. O da onun karakterine benziyordu. Fakat askerler Selim'i tutuyorlardı. Ulema Korkut'u tutuyordu. Askerlerin dediği oldu. Selim uzun mücadelelerden ve siyasi manevralardan sonra Sancak Beyliği'nin değiştirilmesini istedi. Trabzon uzak. Semendire Beylerbeyi diye verirdi. Babasıyla karşı karşıya geldiler. Mağlup oldu. Ondan sonra tekrar bir araya geldiler. Bu sefer Şehzade Sultan II. Bayezid hastalığın da tesiriyle, oğlunun ölümünün verdiği acının da tesiriyle Selim'in ancak Safevilerle ve Türk birliğini, İslam birliğini bozan bu hadiseyle, bu felaketle baş edebileceğini anladı. Hı-hı. Ve tahttan onun lehine feragat etmek istedi. Oğlu Ahmet buna kızarak gitti, Amasya'da padişahlığını ilan etti.
Ne karmaşık bir dönem.
Sultan Bayezid Selim'e dedi ki, oğlum ben tahta kalayım, sen benim başkumandanım ol, serdar ol. Serdar padişah aynı kişi dedi. Peki evladım dedi, tahttan feragat etti. Dimetoko'da yaşamak üzere yola çıktı. Uzun müddet babasının yanında yürüdü. O tahtirevanda Selim yaya nasihatler etti. Siyasi nasihatlerde bulundu. Ve helalleştiler. Selim döndü, tahta oturdu. Sultan Bayezid bugün Edirne Hafsa kasabasında vefat etti. Çok zehirlendi falan diyorlar ama bu doğru değildir. Bu bir uydurma. Venediklilerden çıkma bir uydurma. Zaten yaşlı, ölmek üzere ve tahttan feragat etmiş bir adam niçin öldürürsün? Hı hı. Ama böyle bir rivayet de var oğlu tarafından.
Bütün padişahlar için hemen hemen
söyleniyor. Söylenen bir şey. Sultan II. Bayezid böylece 30 yıllık saltanattan sonra 60 çeşitli rivayetler 62, 63, 67 ama 60 yaşlarında vefat etti. Sultan II. Bayezid'in zamanında bir kere alimlere çok kıymet verirdi, ilme çok kıymet verirdi. Kendisi çok iyi bir tahsil görmüştü. Arapçayı, Farsçayı çok iyi bilirdi. Grekçeyi, efendim Latinceyi anladığı söyleniyor. Uygur ve Çağatay lehçesine vakıftı. Orta çapta bir şairdir, divanı vardır ama çok usta bir hattattır. Müzehiptir, yani kitap süsleme ustasıdır. Defterleri bulundu Topkapı Sarayı'nda, alimlere verdiği, ödedikleri. Bütün dünyadaki alimlere, Herat'ta, Buhara'da yaşayan alimlere bile para gönderirdi. Onun için bütün İslam aleminde çok büyük bir popülaritesi vardı. Öldüğü zaman Kahire'de, Buhara'da gıyabi namaz kıldılar insanlar. Sultan da katıldı Kahire'de, Sultan da cenaze namazına katıldı.
Derler ya işte Osmanlı'da bilime değer verilmezdi evet. diye. Yok, sadece kendi toprakları değil, onun dışındakilere bile değer vermiş.
Kozmografiyi çok iyi biliyordu.
Son zamana kadar bile böyle aslında evet, değil mi? Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetenlerin evet. bilime verdiği değer.
Bir kere kendisi bir alimdi. Hatta bütün tarihçiler der ki Osmanlı padişahının en alimi oydu. Sadece dini ilimlerde değil, mesela kozmografiyi çok iyi bildiği söyleniyor. Yaptırdığı medrese, İstanbul'da yaptırdığı Bayezid Medresesi, Fatih Medresesi'nin bir üst merciydi. Bugünkü master diyebiliriz. 60'lı denilen medrese. Çok hayır hasenatı vardır. İstanbul'da yaptırdığı Bayezid Camii çok güzel bir camidir. Medresesiyle, imaretiyle, Sibyan Mektebi'yle zaten oraya da gömülmüştür. Amasya'da yaptırdığı, Şehzadeli'nde yaptırdığı cami.
Restorasyonu yeni biten camiden bahsediyoruz.
Yeni bitti. Harikulade bir eserdir.
Hayır, çok güzel.
Ama gerçekten. Edirne'de yaptırdığı cami. Cami değil ama oradaki Darüşşifa akıl hastalarının meşguliyetle, cerrahi tedavilerle, su sesiyle, müzik sesiyle tedavi edildiği bir yer. Avrupa'da akıl hastalarına içine şeytan girdi diye yakılırken Edirne'deki bu Darüşşifa bugün sağlık müzesidir. Mutlaka herkesin görmesi lazımdır. Bu köprüler yaptırmış. Ergeneçay üzerine, Tunca üzerine, Yeşilırmak üzerine, Kızılırmak üzerine, Sakarya üzerine.
Bir taşma alanları evet, yaptırmış. Bu çok enteresan bir şey. Evet. O dönem köprüler için çok önemli bir diye. Şey bu.
Gözleri o suyun debisine göre ayarlanmış. Haliç ve Boğaz içine birer köprü yapmayı tasavvur ettiği ve bunun için Leonardo da Vinci ile mektuplaştığı rivayet ediliyor. Çok ortaya, çok açık olmasa da orada olup bitenler böyle bir tasavvur olduğu söyleniyor.
Hatta en mühimi, çizimler oldu.
Çizimler var. Değil mi? Sonra o zaten Oslo'da yapıldı o köprü. Evet. İstanbul'da çok büyük bir zelzele oldu 1509 senesinde. Küçük kıyamet derler buna. 45 dakika sürdü darbelerle. İstanbul'da taş üstüne taş kalmadı. Zaten hep taş binalardı. Zaten haraptı. Bunun üzerine Sultan Bayezid Anadolu'dan mimarlar getirdi. Muazzam bir plan yaparak İstanbul'un mimari silüetini değiştirdi. Üslubunu taş mimariden üslubunu değiştirdi. Ahşap mimariye geçildi ve bu artık bundan sonra Osmanlı mimarisinin esası olacaktır. Niçin? Osmanlı ülkesinde taş ocağı ağaca göre daha az. Bu bir. Ama esas sebep zelzele. Zelzele bölgesi bilhassa İstanbul. Taş binalar yıkıldığı zaman kurtulmak çok zor ama ahşap binalar depreme karşı elverişli. Evet yangın var ama evet. yangın arızi. Onun için ahşap tercih edilmiştir. Ve Sultan II. Bayezid İstanbul'u imar eden bir padişah olarak tahta geçiyor. Annesi Sitti Mükrimah Hatun Dülkadirli Prensesi. Karısı da yine bir Dülkadirli Prensesidir. Yavuz Sultan Selim'in annesi. Çok çocuğu ve hanımı vardır. O zamana kadar Osmanlı padişahlığında böyle yok. Muhtemelen bu sulh, daha çok sulh yaşadığı için, İstanbul'da kaldığı için, İstanbul'dan çok fazla ayrılmadığı için böyle bir hayat olmuş ve çok çocuğu olmuştur. Şehzade Korkut ve Ahmet, Yavuz Sultan Selim zamanında padişaha karşı çıktıkları için ortadan kaldırılmışlardır. Ama babasının zamanında onlar da babasına kafa tutmuşlardır. Sultan II. Bayezid'in ortadan uzun boylu, esmer tenli, ela gözlü, çatık kaşlı, hoş bir görüntüsü olduğunu tarihçiler yazar. Tarih ilmine çok merakı var. İlk defa modern, o zamana göre modern manada tarih yazılmasını istemiş. İbni Kemal'e bir vazife vermiş. Bir de İdris Bitlisi'ye, Osman tarihi.
Türk tarihi.
Türk tarihi yazılmış. Bu ikisi de kıymetli tarihlerdir. İbni Kemal'in yazdığı da Şeyhülislam, İdris Bitlisi'nin yazılması da enteresandır. Sultan Bayezid'in bu devri, yani savaşların az olduğu bu devir, imar faaliyetlerine ağırlık verildiği, ilim, kültür, medeniyete ağırlık verilen bir devir olarak Osmanlı tarihine geçmiştir. Ve bütün tarihçiler der ki kendisinden sonra gelecek iki cihangir, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman'ın hazırlığı onun devrinde yapılmıştır. Sultan II. Bayezid'in başta da söylediğiniz gibi en mühim hususiyeti çok dindar oluşudur. Hatta bu hususta
biraz
kerametleri anlatılır.
Bu anlamda bazı taraflar tarafından.
Tabii yani bazı kesimler bunu tenkit ediyorlar.
Devlet işleriyle bu kadar ilgilenmediği, din işlerine daha fazla ilgi gösterdiği zamanının büyük bir kısmını
diyorlar,
ibadetle
evet.
Ya da işte süslemeyle, kendi doğru hobileriyle geçirdiği söylenir.
Ama bu onlar biraz
çocukları da bundan şikayetçi.
Bu kendi zamanında da dile getirilmiş. Ben bunun biraz mübalağa edildiğini düşünüyorum. Her hükümdar elbette ki hobileri olacak. Elbette ki o yoğun devlet işleri arasında bestekarlığı var. Yoğun devlet işleri arasında bazı şeylerle meşgul olması normal. Normal. Bu tenkit edilmez. İbadetleri de yaptıysa normal bir şekilde yapmıştır. Evet, belki daha fazla. Mürittir kendisi. Ebu Suud Efendi'nin babasının müridiydi. Daha sonra Bayezid Camii'ni yaptırdığı zaman orada vaaz veren Yusuf, Sivrihisarlı Yusuf Efendi'yi çok sevdi. Onun sohbetinde bulundu. Ondan ahiret kardeşi oldular. Ahiret kardeşi oldular. Evet, çok dindar. Kerametleri anlatılan bir padişah, Veli Bayezid diye geçiyor. Yani bir hükümdar bu kadar dindar olur mu? Ama zamanında yapılan seferler, bu seferlerden 6 tanesine iştirak etmesi, uğraştığı badireler, yaptırdığı hayır eserleri, bunlar hiç de öyle boş boş oturduğunu göstermiyor. Şu denilebilir, Sultan Bayezid modern çağın habercisi bir hükümdardır. Yani icraî işlere çok karışmayan, onu devlet adamlarına, devlet ricaline, yetkili, profesyonel bürokratlara, askeri ve sivil bürokratlara bırakan birisidir. Ama tabii herkesi memnun etmek mümkün değil. Değişik, mesela Gedik Ahmet Paşa babasının önde gelen vezirlerinden ve devşirme bir vezirdir. İshak Paşa'nın da damadı. Şehzadeliğinde padişahın Otlukbeli Savaşı'nda zannediyorum. Şehzadenin, yani Şehzade Bayezid'in birliğini teftiş ediyor sadrazam. Ve beğenmiyor. Padişahı, şehzadeyi azarlıyor. Ne bu birliklerin hali böyle disiplinsiz diyor. Ve gidiyor babasına şikayet ediyor. Senin oğlun diyor birlikleri falan. O da genç o zaman diyor ki Allah bana bir gün saltanat nasip ederse bunun hesabını sana sorarım diyor. O da diyor ki Allah bir gün sana saltanat nasip ederse vallahi ben bu kılıcımı senin için kullanmam diyor.
Hmm.
Yıllar geçiyor. Sultan II. Bayezid padişah oluyor. Gedik Ahmet Paşa kılıcını ters çevirip atının eline bağlamış bir şekilde huzura gelince diyor ki geçmişi bir yerde bırakalım.
Hmm.
Bırak bu işi diyor. Artık bir beraberce çalışalım. O zaman da dündür.
Profesyonel bakıyor.
Evet, bugündür diyor. Yani bu onun vefakarlığına, kin gütmediğine, güzel bir tabiatı olduğuna delildir. Sultan II. Bayezid'in.
Yetki de elinde.
Elinde. Ha, sonradan Gedik Ahmet Paşa idam edildi ama onun sebebi o değil. Cem Sultan hadisesinde iç savaşı sırasında Cem Sultan'ın kaçmasına müsaade etti. Ve Cem Sultan'ın tekrar gelip ikinci savaşın müsebbibi Gedik Ahmet Paşa da bunun için dedi ki ben, bu affedilecek bir hata değil dedi.
Kişisel sen benim, değil artık.
Sen bu. Benim kumandanımsın. Bunu yapmamalıydın dedi. Evet, orada artık siyasi sebeple ama başka sebepler de anlatılır ama Gedik Ahmet Paşa'nın böyle bir şeyi var. Yani Sultan II. Bayezid'in gerek kardeşiyle olan mücadelelerinde takındığı tavır, memleketin bölünmesine karşı çıkması, gerek ondan sonra kurduğu münasebetler, yani dış münasebetler, bunlar azımsanacak şeyler değil. Ve ben şöyle düşünüyorum. Sultan II. Bayezid hiçbir zaman hakkıyla anlaşılmamış. Hı hı. Hakkıyla değerlendirilmemiş. İşte biz de biliyorsunuz sloganlarla ömrünü ibadetle geçirmiş. Böyle padişah mı olur? Şeklinde yorumlanmış. Yani onun zamanında da Fatih gibi savaşla geçseydi daha mı iyi demektir? Yani hep savaş yapmak mı iyidir? Biraz da dediğiniz gibi sizin insanlar karakterleriyle
evet.
Uçuluyorlar.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Için. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkür.